Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada işsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden hamdolsun bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Aziz dostlarım, bildiğiniz üzere İnsanın sosyal yeteneklerini, sosyal hayatını, toplumsal hayatını, arkadaşlıklarını, dostluklarını konuşuyorduk sizlerle birkaç haftadır. Şu Ramazan'ın bitiminde, şu muazzez ve mübarek vakitlerde, bir Kadir Gecesi arefesinde bir Ramazan özel programı da yapayım dedim sizlere. O açıdan seriye kısa bir ara veriyorum. Bugün Ramazan'ı konuşacağız can dostlarım. Ramazan deyince de aklımıza bizi kötülüklerden koruyacak olan, kötü şeyler yaparken bizi tutacak olan oruç geliyor. Allah'ımızı bize tanıtan ve onun rızasını kazanmak için neler yapmamız gerektiğini anlatan Kur'an-ı Kerim geliyor. Kur'an-ı Kerim deyince de 6236 ayet-i kerimenin 672'si akletme ve düşünmeye vurgu yapan ayetlerden oluşan, yani %10'undan fazlası düşünceye ayrılan bir düşündürme kılavuzu geliyor aklımıza. Bu açıdan şu rahmet, mağfiret, merhamet, iyilik, paylaşma, ittika ve takva ve bizi bütün bunlara ulaştıracak olan düşünce ayı olan Ramazan'da bu tefekkürü, tezekkürü, tedebbürü nasıl yapmamız gerektiği konusunda sizlerle birazcık hasbihal etmek istedim. Aziz dostlarım, Arapça bir sözcük olan akıl, etimolojik olarak bağlamak, tutmak, korumak, men etmek gibi anlamlara geliyor. Akıl, anlama ve bilme yeteneği, iyi ve kötüyü ayıran güç, insanın kendisiyle diğer canlılardan ayrıldığı bir nitelik ve zekayı ifade ediyor. Ve bu zeka elbette kuracağımız doğru bağlantılarla bizi iyiye bağlıyor. Ve yine kuracağımız doğru bağlantılarla bizi kötüden koruyor. Akıllı bir insan önünde kendi menfaatine uyan, onun hayrına, iyiliğine olan bir şey varsa, onu uzanıp alması onun hayrına ise bunu alır ve ondan bir menfaat temin eder, bir iyilik, bir güzellik temin eder. Yine aynı şekilde akıllı bir insan önünde bir ateş gibi, bir zararlı bir zehir gibi, bir Allah korusun zararlı bir böcek gibi bir tehlike oluşturan bir şey varsa da ondan korunması gerekir ve kuracağı doğru bağlantılarla kendini ondan doğacak olan kötülüklerden korur. O yüzden akılsız dosttan akıllı düşman yeğdir demiş atalarımız. Çünkü akıl yoksa izan, şuur, muvazene ve bunlar gibi iyi kötüden ayırt edebilecek bir mihenk de kalmayacağı için derinin ne yapacağı ve nasıl davranacağı da belli olmadığı için bundan korunmak isteriz. Zaman zaman aziz dostlarım sizlerle paylaştığım Müslüman tanımını yeniden hatırlatayım. Sizlere Müslüman tahmin edilebilir kişidir. Kılavuzu hakkı batıldan ayıran Kur'an olduğuna göre neyi yapacağı ve neyi yapmayacağı apaçık aşikardır, bilinir. Bu itibarla belirsizlik şeytandandır. Allah sistem kurucudur. Sistemli olanı, istikrarlı olanı sever. Kafaya göre davrananı değil, belli bir ahitle ve akitle ona tabi olanı, iman edeni, bağlananı ve kalu beladan beri verdiği sözün ahdin arkasında duranı sever. Bir öyle bir böyle yanar döner işler ve tavırlar Müslümana yakışmaz. Allah da bundan razı olmaz zaten. Bu açıdan Müslüman tahmin edilendir. Ve aynı zamanda hani karşısındakine kendisini kötü hissettirmeyendir. Müslüman selam verince küfürle karşılık vermez. Musafaha için elinizi uzatınca tokadı basmaz. Müslüman karşısında aç bir şekilde, bitap bir şekilde görünüyorsan onun gözüne seni doyurur. Zar ve zor bir durumdaysan, darda kalmışsan sana yardım eder. Küssen barışır, barıştırır. Mahrum etsen bile sana ihsan eder. Kötülük yapsan iyilikle mukabele eder. Müslüman böyle bir kimseyken Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmamız neticesinde Müslüman maalesef Kur'an'ı ilmi arttıkça insani vasıfları azalan bir varlığa dönmüş durumdadır günümüzde ve beni gönül olarak en fazla yaralayan şahit olduğum olaylardan bir tanesi budur aziz dostlarım. Özellikle aile ve yakın akraba içerisinde ecdadımızın bile ta o vakitler düşünün bir de o ballı lokma tatlısı dönemlerde dile getirdiği akrep etmez akrabanın akrabayı ettiği ifadesi son zamanlarda daha fazla tekrarlanır bir gerçeğe dönüşmüştür maalesef. Ramazan bir ihya ve inşa ayıdır. Bize yeni bir kişilik ve fıtrat kazandırır. Bir aylık nefis terbiyesiyle bizde yeni bir kişilik inşa eder. Bize kızan, bağıran, çağıran, küfreden kişiye ben oruçluyum deyip kavgadan çekilmesini öğrettiği için inşa ettiği bu yeni kişilikle bizi bir anlamda terbiye eder. Böyle olduğu için de Ramazan'ın sonunda idrak edeceğimiz Eidül Fıtır, fakir fukarayı sevindirme bayramı, fitre bayramıdır. Ama bizi kavuşturduğu bu yepyeni İslami fıtrata nazire yaparcasına ona Eidül Fıtır, fatır ve fıtrat döngüsüyle de hani o çekirdeğin yarılıp içinden çıkan yepyeni bir ağaç filizi gibi kişiliğimize filizlenen İslami şuura izafeten fıtrat bayramı da denmiştir. Futur, fatır, fıtrat. Elbette fitreyi de unutmamak gerekir, onu da hatırlatalım. Sahi, hane-i saadetinize, şirketinize ve daha şahsınıza geldi mi aziz dostlarım Ramazan? Uğradı mı size de? Elbette gelmiştir. Ama onu nasıl ağırladığınızı soracağım sizlere bu programda. Gelin hep birlikte bir düşünce ve tefekkür yolculuğuna çıkalım. Bismillah. Evet, Ramazan ve tefekkür dedik. Allah Resulü'nün nübüvvetten evvel bir adeti olan itikaf, Ramazan ayını Cebel-i Nur'da Hira mağarasında itikafla geçirmesi anlamına gelirdi. Bir ay. Ne derun bir düşünce atmosferi, ne ilahi bir nasip ve berekettir. Bir düşünsenize aziz dostlarım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de o itikafların birinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa iken daha henüz Resulullah değilken 40 yaşındayken 610 yılında 26 Ramazan'ı 27'sine bağlayan Kadir gecesinde nazil olmadı mı kendisine Cibril-i Emin ile İkra emri ilk defa o zaman gelmedi mi kendisine? Bu anlamda baktığımızda itikafının bereketiydi Kur'an. Seçilmiş bir insan, Hazreti Muhammed Mustafa, düşünen bir insan, dertli bir insan. Dolayısıyla o düşünen bir insana, dertli bir insana, cahiliye pisliklerine bulaşmış insanların kurtuluş stratejilerine kafa yoran bir insana emanet edilmişti Kur'an. En iyi düşünene, en derin düşünene, en muhteşem düşünene, en iyiye Rabbim bir hediyesidir desek, yanlış yapmış olmayız, yalan söylemiş olmayız Kur'an-ı Kerim için. Ve yüce kitabımız sadece Hazreti Muhammed Mustafa'ya inmediği için sahabe-i kiram kendilerine inmiş gibi okurdu. Yeni gelmiş gibi, kendilerine özel olarak inzal olmuş gibi. Allah'tan bir mesaj, bir uyarı, bir ikaz, bir müjde. Artık gelen ayet-i kerimin içeriği neyse ona göre davranır, tavır alır ve gelen ayet-i kerimeye göre tavırlarını derhal değiştirirlerdi. Bazen birkaç tane üst üste ayet-i kerime geldiğinde sahabe-i kiram bir tanesini alır ve derhal huzurdan çıkar. Allah Resulü sebebini sorduğunda ya Resulallah bunu bir anlayalım, okuyalım, idrak edelim, içselleştirelim, hayatımıza uygulayalım. Ondan sonra öbürünü de alalım. Yani sadece ezberci, taklitçi bir zihniyetle hafızaya yükleyelim. Ondan sonra bakalım yapabilir miyiz, yapamaz mıyız değil. Yaptıkları her şeyi bizzat duydukları her şeyi yapmak üzere. Yani hikmeti, bilgiyi hikmetten hizmete dönüştüren, tavra dönüştüren, davranışa dönüştüren bir edayla alıyorlardı. Kur'an-ı Kerim, aziz dostlarım, kıyamete kadar cari son hak kitap olduğuna göre, Allah'ın bizim için seçtiği ve tamamladığı ve razı olduğu dinin son kitabı olduğuna göre, kıyamete kadar gelecek olan müminlere de gelen bir kitaptır. Yani bize de gelmiştir, bizden sonrakilere de gelecektir. Bizim için inmiştir, bizden sonrakilere de okudukları anda onlar için inecektir. Bu açıdan Ramazan-ı Şerife, onu ilk kez iniyormuş gibi, Rabbimizden bize bir hediye ve ihsanmış gibi Kur'an-ı Kerim'i algılamak ve bakmak çok önemli. bize Kur'an-ı Kerim'i hediye eden bir aydır Ramazan-ı Şerif. Aziz dostlarım, acizane her Ramazan okuduğum mukabelelerden sonra 3 ayet-i kerimeyi seçip bu yıl ben Kur'an-ı Kerim'den bunları anladım, bunları hayatıma aldım diye bir acizane cüz'i bir uygulama yaparım. Okuduklarının hepsini hayatlarına kılavuz yapan can dostlarıma ne mutlu. Ama kendimi terbiye açısından en az bu 3 tanesiyle her yıl hayatıma çeki düzen vermeye çalışırım. Onda da pek başarılı olduğum söylenemez ama belki bu doğru dürüst yapamadığımı benden çok daha iyi ve layıkıyla yapacak olan dostlarımıza vesile olurum da onun sevabı ve şehadetiyle ben de nasiptar olurum diye anlatıyorum. 3 ayeti kerime. Bir ay süresince gönlümüze, kalbimize içselleştirip hayatımıza düstur olarak alacağımız Allah'tan 3 emir. Yanlış yaptığımız 3 hareketi düzeltecek 3 ilahi ikaz ve bizi yepyeni 3 güzel amele sevk edecek rahmani 3 kılavuz. Denemenizi bir dostunuz olarak uygulamanızı hararetle tavsiye ederim. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, aziz dostlarım, zaten bizi değiştirmezse, değiştirmiyorsa, Allah korusun, küsüp giderse, Allah muhafaza, bizden razı olmazsa, şehadetini sadece okudular diye yapsa da bakmak bile sevap. Amenna, ama bakma sevabı alırız. Hani uygulama sevabı almayız. Dolayısıyla Allah korusun küsüp giderse vah halimize, vay halimize. Hem de onu o kadar dilimize virt edip tekrar etmişken faydası yok demek elbette haddim değil. Bir ibadet. Ama Kur'an-ı Kerim için hani büyüklerimiz, üstadlarımız hep ilahi bir reçete derler ya. Şimdi bir düşünün. İlacını alıp yazılanlara uygulamadığımız bir doktor reçetesini günde 3 öğün özenle çıkartıyoruz cebimizden, cüzdanımızdan. Özenle okuyoruz, pür dikkat okuyoruz. Sonra da katlayıp cebimize koyuyoruz. Bunu katlayıp cebe koymanın sağlığımıza bir faydası olur mu Allah aşkına? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayet-i kerimesinin 672'sinde bize akletme ve düşünmeye davet varsa, bu davete nasıl icabet edeceğimizle alakalı da düşünmemiz gerekiyor. Zaten ilk ayeti kerime bunun nasıl olacağıyla alakalı ipucunu bize veriyor. İlk ayeti oku diyerek düşünceden evvel, düşünmekten evvel bilgi sahibi olmaklığımıza işaret ediyor. Bizi bilgi sahibi olmaya davet ediyor. Bilgisiz düşünce olur mu hiç aziz dostlarım? Dolayısıyla bir kainat kitabı olan insanı, bir ilahi sırlar alemi olan kainatı, içinde hiçbir şeyin sebepsiz yaratılmadığı o kainatı ve bu ikisini anlama kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya davet ediyor Yüce Kitabımız bizi ilk emri ikra'la, okuyla. Şimdi Kur'an-ı Kerim ışığında bu anlamda bir tefekkür yolculuğuna çıkalım isterseniz hep birlikte. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Azimüşşan'da düşünceyle alakalı ilk kavram malumunuz olduğu üzere tefekkürdür. Tefekkür, derin düşünme. İbretle akletme, bir şeyin akıbeti konusunda düşünme, eşyanın mahiyet, hakikat ve yaratılış hikmeti üzerine kalbin nuruyla muhakemede bulunma, Allah'ın bahşettiği nimetleri üzerine kafa yorma, akıl yorma, düşünme anlamına gelir. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu şekliyle Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ İşte buradaki fikir, tefekkür ve bunu da nasıl yaptıklarını devamında ayet-i kerimenin رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ O akıl sahipleri ayakta dururken, otururken, yanlar üzerine yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Yani Allah'ı zikrinde nasıl olduğunu ifade ediyor Rabbim burada. Ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın, bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 191. ayet-i kerimede. Aziz dostlarım, alınmaca gücenmece yok. Ayet-i kerime çok açık. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler diyor. Şimdi sizce bunu kim tefekkür ediyor, buna kim kafa yoruyor? Ne dedik az evvel? İlimsiz tefekkür olur mu? Hazreti Ali Efendimiz ilimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde fayda ve feyiz azalır buyuruyor. Bak yoktur da demiyor kurban olayım, azalır diyor. Niye aza tabi olalım, azla yetinelim ki. Özellikle bu ve buna benzer, mesela Farca İlbasar Heltoramin Futur, gözünü göğe çevir bir bak bakalım orada bir çatlak kusur görecek misin gibi ayeti kelimelerden de feyz alarak, İslam'ın altın çağında medreseler birer rasat merkezine dönüşmüştür. Rasathane olmuştur. Astronomi ve astroloji merkezi olmuştur. Semerkant'tan Selçuklu'ya kadar bütün medreseler aynı zamanda hep bir rasat merkezi olarak faaliyet göstermiştir yüzyıllar boyu. Bu ilmi gidişatın, ümmeti Muhammed'in, alemi İslam'ın tarihi seyrinde kırılma noktası maalesef Takıyüddin Rasathanesidir. Darur Rasadül Cedid. 1575 yılında Osmanlı bilgini Takıyüddin tarafından İstanbul'da Tophane sırtlarında kurulan gözlem evidir. Takıyüddin, 1571 yılında Osman Sarayı'na müneccimbaşı olarak atanan Padişah 3. Murad'a astronom Ulu Bey'in Semerkant'ta hazırladığı Zici İlhani adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunmasından sonra padişahın da gözüne giren bir ilim insanıdır. Ama maalesef kuruluşundan hepi topu 5 yıl sonra Rasathane 1580 yılında toplumda çıkan fitne ve fesat yüzünden Şeyhülislam Kadızade'nin de onaylanan fetvası ve Padişah 3. Murad'ın da maalesef emriyle denizden topa tutularak mahvı perişan ederek yıkılmış ve yok edilmiştir. Bu yıkım bence acizane Osmanlı'nın yıkılmasının ilk işaret fişeğidir. Tarihi okumalarımdan acizane ben bunu anlıyorum. Hocam bir rasathane sonuçta yani ne alakası var falan diye sakın hafife almayın aziz dostlarım. İslam dininin direği namazdır. Ve namaz iki şeyi bilmeden gerçekleşemez. Bunlardan birisi vakittir, diğeri de kıble. Yani hangi zamanda ve hangi mekanda olduğunu bilmeyenin namazı olmaz. Müslümanlığı nakıs olur. Dininin direğini dikemez. Din çadırını kuramaz. Rasathane işte bu açıdan önemlidir. Biruni'nin yaptığı kişisel navigasyon cihazı olan usturlap işte bu yüzden kişisel bir vecibe olarak Müslümanların sahip olmak istediği bir araçtı. Şimdi evimize bile giderken arabada ben 35-40 yıl önce Avrupa'ya gittiğimde böyle insanlar eve bile giderken arabada navigasyonlarını açıyorlardı. Ya Allah Allah diyordum ne alaka. Evine giderken de hani böyle olur mu? Şimdi biz de İstanbul trafiğinde yolu bilmemek değil, hangi yolun daha uygun olduğunu bilmek açısından, daha kestirmeden, daha hızlı, daha kolay bir şekilde ulaşmak açısından bir navigasyona ihtiyaç duyuyoruz. O dönemi düşünün bir de, usturlap onların bir anlamda kişisel navigasyonuydu. Bu anlamda yön bilmek sadece dinin direği namaz için değil, dini yeryüzünde hakim kılacak cihad için de askerin yönünü tayin edecek ve ona kılavuzluk yapacak bir yol rehberiydi. Yani hangi zaman dilimindesin, hangi mekanda bulunuyorsun, konumun ne ve nereye gitmek istiyorsunla alakalı bir yol rehberliği yaptığı için din-i mübin İslam'ın üç büyük vecibesini yerine getirmekle alakalı bir kılavuzdu. Rasat önemsiz olur mu hiç? Şu anda astrolojiyi günlük fala dönüştürenler bunun hesabını versin ama Kur'an-ı Kerim gökleri bir tefekkür deryası olarak anar. Allah'ın o yaratma erginin gücünün, o muhteşem yaratma faaliyetinin izlenmesini, gözlenmesini fetebârekallahu bi ahsenil hâlikîn diye ona hayran kalınarak imanımızın artmasını emreder bir anlamda. Bunu tavsiye eder. Zaten Ramazan da bu açıdan bir gözlem ayı değil midir yani? Bir gözlemle sabit olmaz mı? Rüyetül hilal nedir? Ben 1984 yılında o diye ilk başladığımda Tayyar Altıkulaç rahmet olsun babamın Yüksek İslam 200 dönem arkadaşı Fındıkzade'den İstanbul Yüksek İslam'dan onun Diyanet İşleri Başkanı döneminde gönüllü olarak o Rüyetül Hilal Tespit Komitesi'ne katılmıştım yani. Ankara'da Ahlatlı Belhavradar Mevzi Komutanlığı'na gider oradaki teleskoptan ve gözlem evinin marifetiyle onun yardımıyla Rüyetül Hilal yani hilalin gözetlenmesini gözlemlenmesini yapan ekibe katılır ve hilali gözlemlerdim. O faaliyete katılırdım. Hilali görmeden oruç olur mu? Hilali görmeden Ramazan başlar mı? Hilali görmeden bayram yapılır mı? Yani göklerin rasatı İslam hayatımız için de ezen bilgiler içerir yani. Namazla ilgili olduğu kadar oruçla alakalı da önemlidir rasat. Bugün Batı dünyası Nisan 1990'da STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobu olan Hubble uzay teleskobu ile bunu da niye dünya atmosferinin dışına taşıyorlar? Dünya atmosferindeki ışık kırılmaları gözlemle etkilemesin diye. Bu teleskobu uzaya taşırken acaba biz ne haldeyiz? Yani yeryüzüne koydukları onlarca, yüzlerce, binlerce teleskop yetmedi. Atmosferdeki kırılmalar tam net görüntüyü sağlamıyor diye teleskobu atmosferin dışına, uzaya çıkardılar 1990'da. Şimdi James Webb Uzay Teleskobu var. Kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobu bu teleskop. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop. Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen halefi olacak şekilde planlanmış. NASA öncülüğünde ve Avrupa Uzay Ajansı ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilmiş. Aralık 2021'de fırlattılar bunu, biliyorsunuz. Ve 2 ay sonra da Ocak 2022'de yörüngesine girdi. James Webb, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir proje aziz dostlarım. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış 6,5 metrelik bir teleskop. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bir yörünge yerleştirilmiş. Dönüp duruyor orada. Yani bu 1,5 milyon kilometreyi şöyle düşünün. Neredeyse Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın 4 katı bir uzaklıkta, Ay'dan 4 kat daha ileride bir yerde bir insan yapımı teleskop dönüyor. Dertleri ne? 6,5 metrelik altın kaplama bir aynası var. Kızılaltı bir teleskop. Bu ayna, sıkı durun, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu o yaratılış anındaki zamanı görmesini olanaklı kılacak bir teleskop. Ne oldu şimdi? Biraz teknik uzattım gibi ama anlatmanın da başka bir yolu yoktu. Emir bizeydi. Emir, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyordu. Göklere ve yerin yaratılışını tefekkür ederler diyordu. Allah'a zikreden Müslümanların, müminlerin vasfını anlatırken ayet-i kerime. Ve bunu yapanlar, o akıl sahipleri, ayakta dururken, otururken, yanlarına yatarken daima Allah'a zikreder diyordu. Ne oldu şimdi? Biz heybeli de her gece mehtaba çıkardık demekle tefekkür olur mu sizce aziz dostlarım? Bu mudur tefekkür? Mehtabı izlemek midir? Bu gökler aleminde. Bir de yeryüzünde var. Hani yeryüzünü gezip dolaşın. İlk yaratılış nasıl olmuş? قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقِ ayet-i kerimesinde. كَيْفَ بَدَى الْخَلْقِ İlk yaratılış nasıl olmuş? Daha nasıl anlatsın Rabbim, kurban olduğum? Bize emrediyor yani. Gezin diyor ya. Gezin dolaşın yeryüzünü, bir bakın bakalım. Allah ilk yaratılışı nasıl yapmış? İlk yaratılış nasıl olmuş? Bir bakın diyor. Şimdi Batı dünyası bu ayetin sırrını ermek istercesine en tutkulu belgeselcileri arz-ı endam ediyorlar. Dünyanın her yerine. Yerde ve gökte. Rahman'ın o yaratma faaliyetine, onun derununa, künhuna amenna asla vakıf olamayız ama hani ilk yaratılışı da bildiğiniz diye ayet-i kerimede geçtiğine göre nasıl olduğunu, her şeyin sudan yaratıldığını, başladığını anlatıyor Rabbim. En azından buna ulaşacak demek ki insanlar ve ulaşmak adına bir ilmin peşindeler. Kur'an-ı Kerim'de aziz dostlarım, akletmek beyinsel bir süreçten ziyade bir şeyin özü anlamına gelen lüb kelimesi. Lüb, hilm, hicr, nuha, fuat kavramlarıyla birlikte kullanılıyor. Bu sebeple insanın özünü oluşturduğu için akla da lüb deniyor. Dolayısıyla lüb, duygulara sığınmaksızın her türlü şüpheden arınmış ve hakikatleri değerlendirmede olgunlaşan bir akıl demek. Bunun için İslam alimleri kalbi gönül fonksiyonu ile sadır, kalp, fuat, lüb ve nuha kavramları ile ele almışlar ve deruni bir idrak ve algının merkezi saymışlardır. Sadece böyle, yani tefekkür dediğimiz şey kuru kuruya bir düşünce sarmalı değil. İlim şart. İlm-i talip denirdi eskiden talebeye. İlmi talep eden olmak şart. Rabbim bu anlamda inşallah uyanmaklığımızı nasip eylesin aziz dostlarım. Mütefekkir olmamızı nasip eylesin. Ama fikir sahibi olmadan tefekkür ne mümkün. Bu anlamda da tefekküre bizi, ilahi tefekküre sevk edecek ilme de bizi yönlendirsin Rabbim inşallah. Gelelim Kur'an-ı Kerim'de düşünceyle ilgili ikinci kavram olan tezekküre aziz dostlarım. Tezekkür, hatırlayıp ibret alma. Zihnin bilinen bir şeyi hatıra getirerek o hatıra gelenle şu andaki an arasında bir bağlantı kurma. Hem lisan ile anma hem de kalp ile hatırlama, akıldan geçirme anlamlarına geliyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara 269. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ اِلَّا اُولِي الْاَلْبَابِ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak bunu ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alıp anlar şeklinde açıklıyor Rabbimiz. Burada tabii ki bu tezekkürü hikmet olarak Allah'ın bahşettiği ve akıl sahiplerinin de bunu idraki olarak düşündüğümüzde وَمَا يَذَكَّرُ اِلَّا اُلِي الْاَلْبَابِ bu düşünceyi sadece akıl sahipleri olanlar gerçekleştiriyorlarsa Allah Resulü'nün cümlelerine bakmamız lazım. Nasıl açıklıyor? Allah Resulü hikmet mümini itik malıdır buyuruyor. Onu nerede bulursa alsın diye emrediyor. Ama biz son 300 yılımıza baktığımızda kafamız biraz karışık alem İslam olarak. Yok gavur icadı, yok teknoloji zararlı, yok internet ifsad ediyor, yok sosyal medya şöyle yapıyor derken Allah muhafaza yapay zeka ile robotik devrimini de pas geçmek üzereyiz aziz dostlarım. Zaman zaman programlarımda anlatıyorum. Elbette her icadın faydalı yönü olduğu gibi zararlı yönleri de olacaktır, vardır. Ama bu o ilmi terk etmekliğimizi gerektirmemeli. Hikmet peşinde koşmalı. Ayet-i kerimede Allah'ımızın emrettiği şekliyle ve kul Rabbi zidni ilme. Direkt Rabbim öyle emrediyor. Ve kul de ki Rabbi ey Rabbim zidni artır ilme, ilmimi artır. Bu duayı dilimize virt etmeliyiz. Ayrılık ayrılıkla ilim allemel insane me'alem ya'lem. Hani insanı bilmeden öğreten Rabbimizdir. İlmin yegane kaynağı Rabbimizdir. Bu bir Yahudi'nin Arge laboratuvarında, bir Amerikalı'nın araştırma geliştirme bölümünde, bir Japon üniversitesinde olması değiştirmez işi. Rabbimin ihsanıdır insanlığa. Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı anlatılır. Kütahya'da mı, Afyon'da mı iki jandarma koluna girmiş, hapse götürülürken Alman teyyareleri uçuyor. İlk defa görüyor hayatında da. Bakıyor şöyle bir, hayran kalıyor böyle, hayran hayran izliyor. Nev'imle iftihar ediyorum diyor yani. Ama hani çocuklarımızın da diline pelesenk olmuş şekliyle biz bu adamları geçemeyiz zehabıyla. Elin oğlu, affedersiniz, elin gavuru falan gibi de bazen kelam-ı kibara sığmayan ifadelerle yapmış diye falan böyle kendimize kahrederek o yarıştan çekilmemiz bizi sadece geride bırakır. Dolayısıyla Takiyüddin'in rasathanesinin bombalanmasını, topa tutulmasını, yıkılmasını nasıl ki alem-i İslam'ın çöküşüyle alakalı bir mihenk noktası olarak, kilometre taşı olarak aldım. Burada da ilimden kopuşumuz bundan sonraki dönemde hem vicdani, hem İslami, hem entelektüel açıdan çöküşümüz anlamına gelecektir. Allah muhafaza. Aziz dostlarım, tefekkür ve tezekkürden sonra Kur'an-ı Kerim'de düşünce ile ilgili üçüncü kavram fıkh etmek anlamına gelen tefekkuhtur. Kur'an-ı Kerim'de 12 surede 20 ayette 20 yerde geçer. İnce anlayış demektir. İşin nüans noktalarına, künhüne vukufiyet demektir. Derin anlayışa ulaşmak, iç yüzünü kavramak demektir. Ve Haşr suresi 13. ayet-i kerimede geçtiği şekliyle Bismillahirrahmanirrahim. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَفْقَهُونَ işte buradaki. Kesinlikle onların yüreklerinde sizin korkunuz Allah'ın korkusundan daha fazladır. Bu onların anlayışsız, hakikati kavramaktan aciz bir topluluk olmalarındandır. 20 yerde geçer bu şekliyle. Kur'an-ı Azimüşşan'da. لَا يَفْقَهُونَ Fıkh etmezler, fehm etmezler, anlamazlar, hakikati kavramazlar, anlayışsızlık yaparlar anlamına gelir. Yine Nisa 78. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim فَمَا لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Burada da لَا يَكَادُونَ yine olumsuz anlamda لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا anlamaya sözü yanaşmıyorlar, çalışmıyorlar yani. Fakat bu adamlara ne oluyor ki bir türlü sözü anlamaya yanaşmıyorlar? Merhum Elmalı Hamdi Yazır, لَا يَفْقَهُونَ kavramlarını açıklarken, bu ifadesini açıklarken Onlar iyiyi kötüyü, hakkı batılı seçecek, hak dinin ve ahlakının yüceliğini anlayacak, ne yaptıklarını, nereye gideceklerini inceden inceye sezip bilecek anlayış kabiliyetleri kalmamış. Kabiliyetsizlik ve anlayışsızlık onlarda huy olup yerleşmiştir, diyor. Çünkü alışkanlık ikinci bir tabiat oluyor. Kalp alıştığı huyun dışındakilere karşı hassasiyetini kaybediyor. Böylece insan, zira Allah onların kalplerini mühürledi ayetinde olduğu gibi vurdum duymaz bir hale geliyor, diyor. Rahmet olsun. Dolayısıyla tefekkür, İslam'ı hayat tarzını ve sistemini iyice kavramak ya da başka bir ifadeyle hayatın her safhasında İslami olan ve olmayan düşünce tavırlarını ayırt edip onlar hakkında hüküm verebilmek için İslam'ın gerçek yapısı ve ruhuyla tanışmak, onu anlamak, idrak etmek ve ona uygun davranmak demektir aziz dostlarım. Bilmiyorum. Yani bu önemli kavramın Müslüman hayatındaki önemini gereği gibi sizlere anlatıp izah edebildim mi can dostlarım? Ama anlatmaya gayret ediyorum, gayret edeceğim inşallah. Bir Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te sadece bu üç kavrama baktığımızda bile tefekküre, tezekküre ve tefakkuha baktığımızda, yani az evvel anlattığım güvendiğimiz doktorun reçetesini alıp çıkartıp okuyup cebimize katlayıp koymanın bize bir hayrı olmadığı gibi, ilahi reçetede bize emredilen, tavsiye edilen, gösterilen düsturları hayatımızda kılavuz edinip onlara uymaklığımız gerekiyor. Bunun da çok kolay olmadığını elbette Rabbim biliyor. İnsanı zayıf yaratmış. Onu da beyan ediyor Kur'an-ı Azim şu anda. İşte bunun içindir ki bu rahmet ayında onu indi ilahide ben de onların önlerine oturacağım, yollarına oturacağım. Altlarından, üstlerinden, yanlarından, yönlerinden onların içerisine girip onları senin yolundan men edeceğim, geri çevireceğim diye Rab'den izin alan lanetli şeytana karşı bizi korumak adına bu aya mahsus şeytanları zincirliyor. Hani bazı haşa teşbihte hata yok filmlerde olur ya böyle işte bir 10 dakika avans verirler. Hadi kaç, kaçabildiğin kadar. Ondan sonra silahla kovalarlar peşinden. Haşa, aynen öyle. Burada da hani Rabbim bir ay mühlet veriyor yani. Hadi insan 10 dakika zaten onlar da yakalanıyor ama bir ay aziz dostlarım. Bir ay, bir de birine 1000 verdiği bir ay, bir gecesini 1000 aylık sevapla taçlandırdığı bir Kadir gecesi, sevabını nasıl olduğuyla alakalı aklımızın alamayacağı bir yücelikte belirlediği oruç, yani daha nasıl bir avans vermesini bekliyoruz ki Rabbimin bize bilmiyorum. İdrak etmek adına, derununa, künhüne vakıf olmak adına sadece haşa yani buna kuru kuruya denmez Kur'an-ı Kerim okunmasına. Çünkü bakması bile sevap. Kendisi zaten bir sevap. Müminlerin sudurlarına, kalplerine bir şifa olarak indirilmiş zaten. Bir şifa kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan. Ama niye sadece hani göz şifası olarak kalsın, bir gönül şifası olmasın, bir akıl şifası olmasın, bir düşünce şifası olmasın, bir aile şifası olmasın, bir toplumsal şifa olmasın bu anlamda. İnşallah bu seriye devam edeceğim ama en azından bu programda anlattığım bu üç kavramı Kur'an-ı Kerim okurken, yani okuyup geçtik mi yoksa burada biraz durup bir tefekkür etmek, bir tezekkür etmek, bir tefakkuh etmek gerekiyor mu diye. Derununda ne söylüyor yani? Asıl Rabbim burada neyi murad ediyor? O inceden inceye kavramak adına bir çaba. Bir başka bir kitabı açıp bir tefsirden bir bakma. Bir mealine, bir anlamına, bir manasına bakma. Onunla alakalı inanılmaz güzel hocalarımız var internette. Bir YouTube'dan böyle bir videosunu o konuyla alakalı izleme. Bir başka bir kitaptan açıp birkaç satır okuma. Çok daha faydalı olacaktır. Ve bütün bunların sonucunda idrak ettiğimiz şey bizde imanımızın artışına vesile oluyorsa, haşa kafamızı karıştırarak Allah muhafaza dini sorgular bir hale gelen Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah bazen ilimle de ayağı kaydırır. Buradaki muradımız, niyetimiz İslam'ı daha iyi yaşamak olmalı. Yoldaki arayışımız haşa haşa Allah'a kafa tutmak anlamına değil. Onu daha iyi anlayarak daha iyi bir ubudiyet, daha iyi bir kulluk olmalı ki Allah da ona göre lütfetsin sevabını. Aziz dostlarım, bu vesileyle hepinizin Ramazan-ı Şerif'inin gerçekten ümmeti Muhammed'in şu perişan halini düşünerek idrak etmemizi nasip eylesin diye dua ediyorum. Ramazan ayı bir tefekkür ayı olduğuna göre başımıza gelen bu bela ve musibetlerin, izzetimizin bizden alınmasının, gücümüzün, kuvvetimizin elimizden gitmesinin, ayrık ayrı olmaklığımızın sonucunda, darmadağın olmamızın sonucunda فَتَفْشَلُوا وَتَذَبَرِيْهُكُمْ ayet-i kerimesinde beyan edildiği şekliyle ayrık ayrı olmayın yoksa rayihanız, kokunuz, gücünüz elden gider. Sanki tecelli etmiş, bu olayın tecelli etmiş olmasının idrakini bir düşünce silsilesinde fikrederek, aklederek, tefekkür ve tezekkür ederek, ne yapmamız gerektiğini tefekkür ederek, İslamcasını, Kur'ancasını, işin Allahçasını nasıl yapabiliriz'i tefekkür edip bağlantısını kurarak idrak edip hayatımızda uygulamaklarımızı Rabbim lütfeylesin. İnşallah bu anlamda bu ayımızı, bu Kur'an ayımızı Rabbimizin razı olduğu şekliyle değerlendirebilmişizdir. Birkaç program bunu ayırmak istiyorum. Sonrasında da inşallah bir müjdem olacak size. Asıl 2026 Ramazan'ını nasıl karşılamamız gerekiyor, onu nasıl hazırlamamız gerekiyor? İnşallah bu serinin sonunda da onu sizlere anlatmış olacağım. Şimdiden Kadir Gecenizi ve İdül Fıtır'ı, Fitre Bayramı'nı, Fıtrat Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun aziz dostlarım.